Ayrım 15, Hırsızlar Cumhuriyeti, Scott Lynch, sayfa 132. 12 kişiden oluşan siyah cübbeli kafile beraberlerinde demir bir kafes taşıyan üstü açık bir at arabası itiyordu. Kafesin içine ayakta duracak şekilde zincirlenmiş ince yapılı bir adam vardı ve vücudu ıslak kanlı oyuklarla kaplıydı. Kafesin arkasındaysa çomaklı bir rahip bekliyor, elindeki sopa yaklaşık bir parmak uzunluğundaki pençemsi bir bıçakla son buluyordu. ''Kan yağmuru!'' diye bağırdı rahiplerin lideri tekrar ve arkasındaki müritleri yanlarından geçen kalabalığa birkaç sepet uzattı. Bu bir seyyar adaktı demek. Sepetlere atılan her sikkeye karşılık kafesteki mahkum bir diğer acı verici ama özenli kesiye maruz kalacaktı. Adam sabır sarayının sakinlerinden biriydi muhtemelen ve bedenini böyle zalimce bir kullanıma sunarak sert bir cezadan, büyük ihtimalle bir uzvunun kesilmesinden sakınmak istemişti. Loke zavallı adamcağıza daha fazla kafa yormadı. Zira koyu kırmızı elbiseler giyen iki kız kafilenin öteki tarafında gözden kayboluyordu. Oğlan bir diğer tuzağın kendisini bekliyor olabileceği ihtimaline karşı daha geniş bir açıyla kafilenin etrafından dolaştı. Kızlar öyle bir zahmete katlanmamıştı. Yedi Fener Köprüsü'ne doğru dümdüz yürüyorlardı. Ve Loke'nin arayı daha fazla kapatmaya cesaret edemeyeceği kadar yakındılar. Köprü iki at arabasının ispitleri birbirine sürtmeksizin birbirinin yanından geçebileceği kadar genişse de meydanda kıyaslandığında çok daha dar olduğu kesindi. Ve kızlar kurnazca bir işe kalkışacak olsa bile arkasına saklanabilecekleri herhangi bir şeyden yoksundular. Loke avlarının temposuna ayak uydurdu ve arada yaklaşık 30 metre bırakarak onları bir uçurtma gibi takip etti. Müsabakayı yarılamışlardı ve daha en ufak bir ilerleme kaydedememişti. Bütünüyle taştan olan Yedi Fener Köprüsü uzun zaman önce ortadan kaybolan atalardan kalma, huzur kaçırıcı herhangi bir oyuncağa sahip değildi. Korkulukları alçaktı ve Loki hafif eğimli kemerde adım adım ilerlediği sırada aşağıdaki kanalda yavaşça hareket eden düzinelerce teknenin güzel bir manzarasını görebiliyordu. İki rakibinin narin kırmızı şekillerine odaklandığı için görmezden geldiği bir manzara. O esnada araba trafiği yoktu ve Loke izlemeyi sürdürürken kızlar birbirlerinden ayrılarak köprünün zıt taraflarına yanaştılar. Durakladılar ve suları seyredercesine bellerini büktüler. ''Hay ben böyle işin içine sıçayım.'' diye homurdandı Loke. O güne kadar hayatına girip çıkan az sayıdaki yetişkin rol modelinden duyduğu uzun küfür zincirlerini ilk kez taklit etmeye çalışarak. ''Bendeki de tam eşek şansı.'' Şimdiki oyunları neydi? Onu süresiz olarak bekletmek ve güneşin tüm oyuncuları bir güzel pişirmesini sağlamak mı? Loki'ye ilham bulmak için etrafına bakındı, sonra da gözlerini geldiği tarafa çevirdi. Tarçın kırmızısı bir elbise giyen ve gri peçeli bir şapka takan üçüncü bir kız dosdoğru üzerine geliyordu. Aralarında 20 metre bile yoktu ve kız o anda tam olarak meydandaki parke taşlarının köprü bendiyle buluştuğu noktadaydı. Loki'nin kalbi herhangi bir saray akrobatının gurur duyacağı bir takla attı. Oğlan çok şaşırmış gibi gözükmemeye çalışarak yeni gelene sırtını döndü. Madrabaz bekçi aşkına Sabeta'nın ilk kopyasının ortaya çıktığı bölgeyi tamamıyla gözden geçirmeyerek büyük bir aptallık etmişti. Ve şimdi de, evet, gözleri onu yanıltmıyordu. Önündeki iki kız yavaş, sakin ve ölçülü hareketlerle ona doğru yaklaşıyordu. Loki kendi içine çöken bir kırmızı elbiseler üçgeninin ortasında mahsur kalmıştı. Çılgınca koşup kaçmadıkça, ki öyle bir davranış hem zincire hem de Sabeta'ya rolünden caydığını ve oyundan çekildiğini gösterirdi, kızlardan birinin ceketindeki düğmeleri sayması işten bile değildi. Tanrılar aşkına, Sabeta onu oğlan o sabah daha yatağından kalkmadan önce alt etmişti bile. Daha her şey bitmedi diye mırıldandı kendi kendine. Faydalanabileceği bir şey bulmak için çaresizce etrafı tarayarak. Daha değil, daha değil. Az öncesine kadar duyduğu muğlak hüsranın yerini kaybetmenin. Hayır, sadece kaybetmenin değil, etkilemek için sıcak demir çiviler yutmayı göze alacağı bir kızla giriştiği, ilk müsabakada bu kadar büyük bir başarısızlığa uğramanın insanı kan ter içinde bırakan o dehşeti almıştı. Yenilmek yalnızca onu utandırmakla kalmayacak, Sabeta'yı küçücük bir çocuktan başka bir şey olmadığına ikna edecekti. Ebediyen. Loke'yi kurtaran şey ani ve zekice bir ilham değil, tantanacılık zamanlarından kalma eski refleksleri, gölgeler tepesinde yaşadığı günlerde sokaklarda tek başına olay çıkarmak için kullandığı yakışıksız yöntemler oldu. Daha ne yaptığını bile fark etmeden kendini en yakın korkuluğun önüne atarak pirinç düğmeleriyle taşların arasında sadece birkaç santim kalıncaya dek eğildi. Sonra da bünyesindeki enerjiyi son raddesine kadar kullanarak kusarmış gibi yaptı. Hark diyerek öksürdü tiksindirici bir senfoniye giriş babında. Hıkık, hı, hıh, hınık, örk. Çıkardığı sesler daha önce hiç olmadığı kadar inandırıcıydı. Titreyen bir kolla korkuluğa dayanmayı ihmal etmedi. Bu hep harika bir detay ola gelmişti. Yetişkinler ona hemen kanarlardı. Tiksinenler birkaç adım geri çekilirken acıma duygusuna kapılanların içi cız edecekti. İnler titrer ve öğürürken göz ucuyla etrafına bakındı. Yetişkin yayalar onun da aralarında epeyce mesafe bırakarak zengin ve meşgul insanlara özgü bir tarzla etrafından dolaşıyorlardı. Başka birinin hasta uşağına yahut ulağına ilgi göstermenin karlı bir tarafı yoktu. Kırmızı elbiseli rakipleri ise oldukları yerde kala kalmıştı ve peçeli hayaletler gibi öylece bekliyorlardı. Böyle bir anda ona yaklaşmaları şüphe çekici ve tehlikeli olurdu. Öte yandan heykel gibi dikilmek de gereksiz bir ilgiye davetiye çıkarırdı. Loki kızların şimdi ne yapacağını merak ederken elde ettiği tek başarının beraberliği geri getirmek olduğunun farkındaydı. Lakin bu bile göz göre göre tuzağa düşmekten iyiydi. ''Sen öğürmene bak'' diye fısıldadı kendi kendine ve aynen öyle yaptı. Hayatı boyunca kurduğu onca plan arasında belki de en uyduruğu buydu. Fakat bir sonraki hamleyi yapmak başka birine kalmıştı. ''Neler oluyor?'' otoriter bir kadın sesi duyuldu. ''Derdini anlat çocuk.'' Anlaşılan hamle yapma sırasına sahip olan o başka biri şehir inzibatlarının hardal sarısı ceketini giyiyordu. ''Kahvaltına mukayyet olamadın ha?'' Muhafız kadın çizmesinin ucuyla Loke'yi dürttü. ''Bak illaki kusacaksan git köprünün sonunda kus.'' ''Bana yardım et.'' diye fısıldadı Loke. ''Kendi başına ayağa kalkamıyor musun?'' Kadın yanına çömelirken köseleden yapılma dövüş koşumu gıcırdadı ve kemerine asılı copu yere çarptı. ''Bana bir dakika.'' ''Hasta değilim.'' Loke bir eliyle muhafıza yaklaşmasını işaret ederken vücuduyla bu hareketi diğer herkesten gizledi. ''Eğil lütfen, tehlikedeyim.'' ''Sen ne saçmalıyorsun?'' Kadın temkinli davranmasına rağmen Loke'ye biraz daha yaklaştı. ''Tepki gösterme, bunu hemen sakla.'' Loke o ana kadar hiç harcamadığı gümüş sikkelerle dolu küçük kesesini kendi sağ elinden kadının sol eline aktardı. ''Burada 10 solon var. Efendim çok zengindir. Bana yardım edersen adını unutmaz.'' ''Tanrılar aşkına!'' diye fısıldadı kadın. Loke kesedeki paranın kadının birkaç aylık maaşına denk geldiğini biliyordu. Acaba böyle bir rüşvet karşılığında işbirliğine yanaşır mıydı? ''Neler oluyor?'' ''Tehlikedeyim.'' diye mırıldandı Loke. ''Takip ediliyorum.'' ''Adamın biri, efendim, adına taşıdığım mesajları istiyor. Buranın güneyindeki meydanda beni 2 kez yakalamaya çalıştı.'' ''Öyleyse seni karakoluma götüreyim.'' ''Hayır, hiç gerek yok. Beni bu köprünün kuzey yakasına ulaştır, yeter. Tutuklanmışım gibi beni kaldırıp taşı. Öyle yaptığını görürse burada oyalanmaz. Gidip efendilerine inzibatın eline düştüğümü söyler. Arayı biraz açtıktan sonra da beni bırakırsın, olur biter.'' ''Seni bırakmak mı?'' Tabii beni yere indir, sonra da sert bir dille ikaz edip serbest bırak. Öyle bir şey kurallara son derece aykırı görünür. Sen inzibatsın canım, ne isterse yapabilirsin. Kimse de kalkıp bir laf etmez. Hala emin. Bak, hiçbir yasayı çiğnemeyeceksin, sadece bana yardım edeceksin. Loki inzibatı avucuna düşürmek üzere olduğunun farkındaydı. Kadın çoktan onun parasını almıştı. Şimdi her şey mükafatı biraz arttırmaya kalıyordu. Beni bu köprüden uzaklaştırırsan efendim sana o paranın iki mislini verir. Hem de gözünü bile kırpmadan. Muhafız bu sözlere birkaç saniye kafa yorarmış gibi gözüktü. Ardından ayağa kalktı ve Loki'yi ceketinin arkasından sıkıca tuttu. Sen hasta falan değilsin diye bağırdı. Olay çıkarmaktan başka bir halt yediğin yok. Hayır lütfen diye aykırdı Loki, bir fikir değişikliğine değil de parası peşin ödenmiş bir gösteriye tanıklık ettiğini umarak. Muhafız onu yerden kaldırdı, sol kolunun altına aldı ve sert adımlarla kuzeye yürüdü. İyi giyimli seyircilerden bazıları gevrek gevrek gülse de Loki'nin doğaçlama taşıtı onu küçük düşmesine ramak kalan olay mahallinden uzaklaştırırken herkes yoldan çekildi. Oğlan aldatmacı olduğunu umduğu şeyde kendi üzerine düşeni yerine getirmek için çırpınıp debelendi. Kıvranmalarından bazıları fazlasıyla gerçekti. Zira kadının cop sapı kaburgalarına batarak diğer her açıdan şaşırtıcı derecede rahat geçen yolculuğun keyfini kaçırıyordu. En azından hayati öneme haiz düğmeleri muhafızın gövdesine bakacak şekilde taşınıyordu. Loki yan yatmış görüş alanını taradığında önündeki iki kırmızı elbiselinin iyice sola kaçmış olduğunu ve hem kendisinden hem de geçici bir süreliğine ehlileştirdiği sarı ceketliden uzak durduğunu görüp sevindi. Acaba Sabeta sahiden de isteği dışında zapt edildiğine inanır mıydı? Muhtemelen hayır, ama artık suç ortaklarıyla beraber yeni bir saldırı planı hazırlaması gerekecekti. Artık onlar her kimse... Öte yandan onu zapt eden kadına karşı koyarmış gibi yapmayı sürdürürken kendi planları hızla ilerleme kaydediyordu. Kızlarla arayı iyice açtığında nihai hedeflerine, yani Altın Erim Köprüsü'ne çıkan yolu kesebilirdi. Ve orada kendini tekrar üçe karşı bir dezavantajlı durumda bulsa bile en azından gerçek Sabeta'yı saptamak için daha fazla zamanı olurdu. Çırpınan, hırıldayan ve yumruklar savuran Loki nihayet köprünün öteki ucundan kuzey meydanına indirildi. Para sayıcılar yolunun gerçek güçleri, para ve kredi ağları tüm kıtaya yayılan Meraggio ve Bonaduretta gibi muhasebe büroları burada konuşlanıyordu işte. ''Bana dişlerini döktürtme'' diye homurdandı muhafız kadın, bilhassa kalabalık bir seyirci grubu yanlarından geçerken. Loki kadının tiyatroculuk yeteneğine içinden alkış tutmadan edemedi. Sarı ceketli olsun veya olmasın keskin içgüdülere sahipti. Artık tek yapmaları gereken Loki'yi yere bırakabileceği uygun bir yer bulmaktı ve ondan sonra... ''Ah, inzibat, inzibat, lütfen bekle!'' Loki Sabeta'nın sesinden önce koşturan ayaklarının yumuşak patırtısını işitmiş ve çılgınca kıpırdanarak genç kız yanlarına ulaşmadan önce onu tespit etmeye çalışmıştı. Fakat artık çok geçti. Dört köşeli şapkasının peçesini kaldırmış olan Sabeta muhafızın öteki tarafındaydı ve elinde koyu renkli küçük bir kese tutuyordu. ''Bunu düşürdün inzibat.'' ''Neyi düşürdüm?'' Kadın Sabeta'dan tarafa dönerken Loki'yi de dosdoğru ona bakacak şekilde çevirdi. Genç kızın yanakları kıpkırmızı kesilmişti ve üstü açık çantasını izah edilemeyecek bir şekilde öylece omzunda asılı bırakmıştı. Loki oraya tıkıştırılmış dört küçük ipek rulosuna ağzı bir karış açık vaziyette baka kaldı. Kırmızı, yeşil, siyah ve mavi. ''Yanılıyor olmalısın çocuk.'' ''Hiç de bile. Kendi gözlerimle gördüm. Bunun sana ait olduğuna eminim.'' Sabeta küçük keseyi tıpkı Loki'nin kısa bir süre önce yaptığı gibi inzibatın boştaki eline tutuşturdu ve o esnada kadına iyice yaklaşıp sesini alçalttı. ''Orada dört salon var. Lütfen, lütfen küçük kardeşimi bırak.'' ''Ne? İnzibat şaşkınlıktan küçük dilini yutmuş gibi gözükse de keseyi akıcı bir refleksle ceketine soktuğu oğlanın dikkatinden kaçmadı. Bu sarı ceketlinin rüşvetleri ortadan kaybetmekte tecrübeli olduğundan şüphelenmeye başlıyordu. Niyetinin olay çıkarmak olmadığından eminim dedi Sabeta sesine çaresizce bir kaygı tınısı katarak. Yalnız başına dışarı çıkmaması gerekiyordu. Aklı pek başında değildir de. Hey dedi Loki durumun kontrolünü biraz daha kaybederse ipeklerin rengini bilip bilmemesinin fazla bir önemi kalmayacağını fark ederek. Sabeta ne halt ettiğini sanıyordu ki. Dur bir dakika. ''Kardeşim tam bir geri zekalıdır.'' diye fısıldadı Sabeta, inzibatın boştaki elini sıkarak. ''Yanında bir refakatçi olmadan gezmesi güvenli değildir. Kafasından öyküler uydurup durur, anlarsın ya. Lütfen bırak onu eve götüreyim.'' ''Ben nasıl? Bak şimdi.'' Belli ki muhafızın kısa bir süre önceye kadar tıkır tıkır işleyen beyninin çarklarından bir iki tanesi yerinden çıkmak üzereydi. Loki korkuyla büzüldü. Ansızın geniş koyu renkli bir cüsse Loki'nin inzibatı ile Sabeta'nın tarçın kırmızısı suretinin arasına girip genç kızı nazikçe kenara itti. ''Ah inzibat hanım kaybettiğim iki paketi bulmanıza ne kadar sevindim anlatamam.'' dedi zincir. ''Siz bir çalışkanlık abidesi, harikulade bir kadın, cennetten gelen bir armağansınız. Elinizi sıkmadan dünyada bırakmam.'' Artık iyice afallayan muhafızın avucuna birkaç dakika içinde üçüncü defa ufak bir para kesesi tutuşturuldu. Bu seferki çocuklarınkine nazaran çok daha hızlı ve akıcıydı. Loki ustasının avucundaki koyu renkli nesneyi sırf mümkün olan en uygun pozisyonda tutulması sayesinde seçebilmişti. Bayım, ben... Zincir eğilerek kadının kulağına birkaç hızlı cümle fısıldadı. O daha sözünü bile bitirmeden kadın Loki'yi nazikçe yere bıraktı. Başka ne yapacağını bilemeyen oğlan Sabeta'nın yanına geçti. Sonra da bütünüyle zararsız bir izlenim vermek için tasarladı ve sıkça başvurduğu bir yüz ifadesi takındı. ''Ah!'' dedi inzibat. Zincirin rüşveti de ceketinin içindeki diğer iki keseye katıldı. ''Aynen öyle'' dedi zincir gülümseyerek. ''12'nin takdisi sizin olsun ve üstünüze nur yağmurları yağsın sevgili inzibat.'' Bu ikisi sizi daha fazla zahmete sokmayacak. Zincir neşeli bir tavırla el salladı. Muhafız da en az onun kadar neşeli bir karşılık verdi. Sonra da dönüp Loki ile Sabeta'yı meydanın doğu kıyısına, kiralık yolcu teknelerine ayrılmış geniş bir iskeleye inen merdivenlere doğru itekledi. ''Küçük suç ortakları da ne oldu?'' diye fısıldadı Zincir. ''Sarı ceketlinin peşine düştüğümde onlara ortadan kaybolmalarını söyledim.'' cevabını verdi Sabeta. ''Güzel, şimdi çenenizi kapayın ve ben bir tekne ayarlarken uslu durun. Burada kalmamız hiç iyi olmaz.'' İskelenin kıyısında sulara batıp çıkan bir gondol hariç, yakındaki tüm deniz taşıtları ya oradan ayrılıyor ya da geçip gidiyordu. Ona da cebinden bir para kesesi çıkarmakta olan orta yaşlı bir iş adamı binmek üzereydi. Zincir akıcı bir hareketle adamın önüne geçti ve eliyle gondolcuya tuhaf bir selam verdi. ''Geç kaldığımız için kusura bakma'' dedi zincir. ''Bir arkadaşımızın arkadaşına ulaşmak için çok acelemiz var ve bunun doğru tekne olduğundan adım gibi eminim.''
''Doğrunun en doğrusu bayım.'' Güneşin altında kala kala at dışkısı kadar kararmış olan gondolcu sıska ve genç bir adamdı. Saman sarısı sakalları kirli mavi tüniğinin ortasına kadar sarkıyordu. Ve üzerine takıp takıştırdığı gümüş fil dişi muskalar o kadar çoktu ki başını her hareket ettirişinde adam resmen şıngır diyordu.
''Bayım ne kadar özür dilesem azdır ama beklediğim beyefendi buydu.''
''Beklediğin mi?'' Para saymakla meşgul olan iş adamı şaşırarak kafasını kaldırdı. ''İyi de daha yeni yanaştın.''
''Öyle bile olsa önceden verilmiş bir sözüm vardı şimdi rica etsem.''
''Hayır hayır bu benim teknem.''
''Hatanızı düzeltmek yüreğimi sızlatıyor ama'' dedi zincir. Sabeta'yı gondola iterek tekneye el koyma işlemini nihayete erdirirken teknenin bu eli sırıklı delikanlıya ait olduğunu belirtmek zorundayım.
''Ve o tekne maalesef ve hali hazırda dolu.'' diye belirtti gondolcu. Sizi gide arsız, saygısız, rıhtım pislikleri. Buraya önce ben geldim. Sakın o tekneye çıkayım deme çocuk.
Loke bu sözleri işittiği sırada Sabeta'yı takip etmekteydi. Orta yaşlı iş adamı elini hızla uzatıp oğlanı ceketinin önünden kavradı. Zincir de aynı hızla ona elinin tersiyle öyle sert bir tokat attı ki iş adamı Loke'yi derhal bırakarak geriye doğru iki adım sendeledi. Neredeyse kanala düşecekti.
''Çocuklarıma bir daha elini sürersen'' dedi Zincir.
Loki'nin o güne kadar benzerini duymadığı bir ses tonuyla
''Seni öyle küçük parçalara doğrarım ki kentteki hiçbir fahişe hangi börsük parçayı emeceğini bilemez.'' ''Köpek!'' diye bağırdı iş adamı bir elini kanayan dudaklarına götürerek ''Aşağılık hergele! Senin kim olduğunu öğreneceğim, adını ve adamımın seni nerede bulabileceğini. Bil ki bunun hesabını senden.''
Zincir bir kolunu yabancının boynuna attı, sonra da talihsiz adamcağızı kendine doğru çekip kulağına sertçe bir şeyler fısıldadı. Yine sadece birkaç cümle, sonra da onu iterek uzaklaştırdı. İş adamının renginin ne kadar solduğunu görmek Loki'yi hayrete düşürdü.
Ben anlıyorum dedi adam. Dilini döndürmekte zorlanırmış gibi bir hali vardı. En içten özürlerimi sunarım, izninizle.
''Yıkıl karşımdan!''
''Hay hay!''
Adam zincirin talimatına derhal uydu ve gözsüz rahip dönüp Loki'nin tekneye çıkmasına yardım etti. Oğlan Pruva'daki bir oturağa yerleşen Sabeta'nın hemen yanına çöktü. Bacağı kızınkine sürttüğü zaman yanaklarında hissettiği kızarıklığın güneşle hiçbir ilgisi yoktu. Zincir iki çocuğun karşısındaki oturağa yerleşirken gondolcu da teknesini rıhtımın taşlarından kanalın sakin, balçıklı sularına itti.
15. ayrımın sonu. Sayfa 140.